Mısra-i Berceste. Çay Bahçesi. Cemal Süreyya. 24 Mayıs Cumartesi. Burada bir çay bahçesinde duvarlar kuşlarla dolu. Bilsen, öyle yorgunum ki. Yalnız alnımı örtüyor uyku. İki çocuğuyla oturmuş karşı masada bir anne. Beklediği tren saati bir olanak arıyor kendini. Gözlerine dolan beyaz çiçekte. 24 Mayıs Cumartesi. Şehir adları sayıyor küçük kız. Kendi ise belli. Yalnız adıyla besleniyor. Öyle solgun ki. Rüzgar pıhtısı bir imbat, kurşuna kıtır gibi. Geçiriyor şehrin sokaklarından, cüzamlı bir kıyının gözlerini.
Mısra-i Berceste'den merhaba değerli dinleyicilerimiz. Yapımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Aycan Feren ve mikrofonda ben İpek Önder. Hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta Cemal Süreyya'nın Üvercinka, Göçebe, Beni Öp Sonra Doğur Beni, Uçurumda Açan, Sıcak Nal ve Güz Bitiği adlı şiir kitaplarıyla bazı kitap ve dergilerde yer alan şiirlerinden oluşan kitabı Sevda Sözlerinden söz edeceğiz. Konuğumuz şair ve yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Sevda Sözlerine dair ilk değerlendirmelerinizi alarak söyleşimize başlayalım.
Evet, Sevda Sözleri bugün itibariyle Cemal Süreyya'nın bütün şiirlerinin ilk adı. İlk yayınlandığında toplu şiirlerinin adıydı. İlk baskısı 1984. İlk 3 kitap, 3 kitapla birlikte de Uçurumda Açan başlıklı bir bölüm. Büyük olasılıkla şöyle olmuştur. Uçurumda Açan Cemal Süreyya'nın yeni kitabı. Yani 4. kitabı. O kitabın yüzü suyu hürmetine diyelim. Bütün şiirleri bir arada basalım gibi bir düşünce doğmuştur büyük ihtimalle. İlk 3 kitabın epeydir tekrarlanmayan baskıları da söz konusu. Üvercinka program girişinde ifade ettiğiniz gibi 58'de basılmış. Göçebe 65'te. 3. kitap 73'te. Mesela Üvercinka veya Göçebe büyük olasılıkla tükenmiş tarih olmuştur. Hem o kitapların yeniden basımı için bir vesile oluyor toplu şiirler. Bu program öncesi çalışmalarımda şöyle bir şey dikkatimi çekti. Daha önceden dikkatimi çekmemişti. İlk baskı 1984 Sevda Sözlerinin ikinci baskısı 1990. Cemal Süreyya 1990'da vefat etti. Öldüğü yıl otomatik olarak hemen yeni baskı yapıyor. Hatta 1990 yılında iki baskı yapıyor. Bugün mesela kaç baskıda olduğunu tam bilmiyorum ama 20'yi aştığını tahmin ediyorum. Yani bizim şairlere ilgi göstermemiz için galiba ölümlerini beklemek gibi bir kuralımız var. Üvercinka, Göçebe, işte Beni Öp, Sonra Doğur Beni, Uçurumda Açan, Sıcak Nal, Güz Bitigi. Bunlar Türk şiirinin gerçekten klasik kabul edilebilecek, modern şiirimizin klasik kabul edilebilecek son derece başarılı, mükemmel şiir kitapları. Ama yayınlandıkları yıllarda şairin sağlığı içinde ikinci baskı bile yapmıyorlar. Bu üzüntü verici bir durum kesinlikle. Çok tuhafıma gitti gerçekten. 84'te ilk baskı yapıyor. 90'a kadar 6 yıl bu kitap tükenmiyor. 90'da ise aynı yıl içerisinde iki baskı tükeniyor. Neden? Çünkü Cemal Süreyya öldü. Galiba şairler ölünce tehlikesiz insanlara dönüşüyorlar. Herkes artık ilgi gösterilebilir gibi bir moda geçiyor. Galiba eleştirmenler, akademisyenler, edebiyat ortamı veya şiir ortamı artık bu kitabı rahatça değerlendirebiliriz, okuyabiliriz gibi bir kanaate geçiyorlar.
Yani keşke böyle, hiç böyle olmasa.
Şey gibi, böyle düğmeyi açıp kapama gibi yani. Başka bir açıklama bulamıyorum çünkü. Yoksa yani Cemal Süreya gibi gerçekten son derece başarılı, iyi, sağlam bir şairin kitaplarının sağlığında peş peşe yeni baskılar yapmaması tuhaf.
Örnekleri çoğaltabiliriz de aynı zamanda.
Kesinlikle çoğaltabiliriz. Bu kader kelimesini kullanmak istemiyorum ama böyle bir temel kural gibi son derece eksik, yanlış, zaaflı bir ortam. Sevda sözlerini ana hatlarıyla değerlendirelim gibi bir cümle kurmuştunuz. Ben sevda sözlerinin, Cemal Süreya'nın bütün şiirlerini düşündüğümüzde sevda sözlerinin bu şiirleri açıklayıcı, kapsayıcı bir ifade olduğunu düşünüyorum. Örneğin biz Cemal Süreya'nın bütün kitaplarını bir araya getirsek ve bu şiirlere yeni bir isim vermeye çabalasak ne olabilir gibi sorular sorsak galiba en güzel cevap sevda sözleridir. Cemal Süreya'nın şiirinin içerik olarak, hinterlandı olarak bu sevda sözleri ifadesinin bir karşılığı var. Toplu şiirlerde veya bütün şiirlerde böyle bir uygunluk aşağı yukarı yakalanıyor. Örneğin Sezai Karakoç'un bütün şiirlerinin adı Gün Doğmadan, şiirin içeriğiyle, kapsamıyla bu başlığın doğrudan bir ilişkisi var. Yani bir tutamak oluşturuyor bize o şiirlere giriş anlamında. Örneğin Turgut Uyar'ın bütün şiirlerinin adı Büyük Saat. Turgut Uyar'daki o hayat ve insanı tırnak içinde adeta oburcasına anlatma, genişleme, derinleşme çabalarını düşündüğümüzde Büyük Saat çok uygun bir başlık. Ece Ayhan'ın bütün şiirlerinin adı Yort Savullar. Ece Ayhan'daki o bildiğimiz res çeken, karşı çıkan, hatta marjinal durumlara karşılık gelen bir başlık. Edip Cansever'inki de sonrası kalır. O da işte elimizden insan olmaktan başka ne gelir, bizden ne kalır. Fakat sonrası kalırla şiiri kastettiğini düşünürsek o da çok çarpıcı ve yerinde bir ifade diyebiliriz. Tabii sevda sözlerini hacim olarak önümüze koyduğumuzda da ikinci yeninin az yazan şairlerinden biri diyebiliriz Cemal Süreya'ya. Topu topu 6 kitabı vardır. Sıcak Nal ve Güz Bitiği son 2 kitaptır. Ece Ayhan da az yazmıştır. Galiba içlerinde en çok yazan Edip Cansever'le Sezai Karakoç. Evet, ilk değerlendirme olarak bunları söyleyebiliriz.
Efendim, şimdi biraz daha geçmişe gidelim isterseniz. Cemal Süreya'nın 1958 yılında yayınlanan ilk şiir kitabı Üvercinka ile başlayan, evet, bir şiir yolculuğuna çıkalım. Evet. Eleştirmenlerin büyük beğenisini kazanan Üvercinka için Cemal Süreya şunları söylemiştir. Her şairin ilk yapıtı bir kumaşın ilk metresi gibidir. Şair bütünüyle o ilk yapıtta, ilk dizelerde saklıdır. Gerisi boş laf.
Evet, bu yaklaşım doğru. Ben bu yaklaşım çerçevesinde bazen arkadaşlarımla tartışmalar yaptığım da oldu. İyi bir kumaş ilk metresinden bellidir şeklinde bir söz var. Bu söz iyi bir şair de ilk kitabından, ilk şiirlerinden bellidir anlamında uyarlanıyor. Hatta bu biraz motto gibi ortamda böyle herkes tarafından kabul edilen bir yargıdır. Bunu şu şekilde geliştirmek lazım bence. Büyük şairlerin ilk kitapları da büyüktür. Sezai Karakoç, Cemal Süreya, Edip Cansever, Turgut Uyar, Ece Ayhan, Cahit Zarifoğlu, İsmet Özel. Özellikle bu 7 şairin ilk kitaplarına bakalım. Turgut Uyar ve Edip Cansever'i istisna kaydıyla onlar için bir parantez açmak lazım. Yani ikinci yeniden sonraki ilk kitapları diye düzeltmek lazım. İkinci kitapları kadar, üçüncü kitapları kadar sağlamdır ilk kitapları da. Oysa sıradan yeteneğin ilk kitabı pek başarılı değildir. Sıradan yetenek şöyle düşünür veya bu yeteneği esas alan eleştirmenler şöyle düşünür. Bir şairin en başarılı kitabı ikinci kitabıdır şeklinde düşünürler. Neden? Çünkü ilk kitap öyle veya böyle bir takım acemilikler içerecek. İkinci kitaba doğru öğrenecek bu şair ve mükemmelleşmeye doğru bir süreç başlayacak. Bence bu bakış açısı yanlış. İlk kitabında büyük şair veya yetenek ne kadar iyi, sağlam, özellikli, ona özgü ise ikincide, üçüncüde, beşinci, altıncı, yedinci kitabında da öyledir. Yeteneğin son derece kendine özgü bir kafasının çalışma tarzı, şiir yazma tarzı vardır bence. Bu adını saydığımız şairlerin birinci kitaplarına baktığımızda bu kitaplar çok iyi diyoruz. İkinci kitaplarına baktığımızda bu kitaplar çok iyi diyoruz. Ama her şair için bu cümleyi kurmuyoruz. Ben yeteneğin dışında Cemal Süreya'nın sözlerini şu doğrultuda da geliştirme taraftarıyım. İsmet Özel'de rastlamıştım ben. Bir şair bütün hayatı boyunca en çok bir konuyu yazabilir. İki konu için bir hayat kısadır, yetmez der İsmet Özel. Bu çok doğru bir söz ve şairin temel sorunsalı, yazdığı temel mesele neyse bu da aşağı yukarı ilk kitabındadır bence. Çünkü ikinci kitapta işte yelpazeyi genişletiyor, konuları çeşitlendiriyor, daha geniş bir bakış açısıyla hayata ve insana bakıyor gibi düşünebiliriz. Gerçekten elimizde de bir takım bunu destekleyecek şiirler, veriler vardır. Fakat alttan akan o büyük meseleyi araştırdığımızda 4. 5. kitabından, 6. kitabından biz ilk kitabına döneriz. Olayın kökeninin orada olduğunu görürüz. Bu açıdan da ilk kitap kesinlikle önemlidir. Cemal Süreya'nın da Üvercin Kası 58'de yayınlandığında 58'e kadar gelen işte 50'li yılların başlarından itibaren 58'e kadar gelen süreçte Sezai Karakoç'la birlikte savundukları şiirin somut hali örneği olarak yayınlanmıştır. Karakoç ve Cemal Süreya 50'li yıllarda herkese karşı yeni şiiri yani ikinci yeniyi savunmuşlardır. İkinci yeniyi de başlatan, akımı kuran iki şairdir Karakoç ve Cemal Süreya. Hatta Karakoç ve Cemal Süreya 50'li yıllarda ikinci yeniye karşı da savunmuşlardır. Çünkü o yıllarda Turgut Uyar'da, Edip Cansever'de, Ece Ayhan'da ikinci yeniye karşıdır. Karşı olduklarını belirten açıklamaları vardır. Hatta Ece Ayhan bir takım tutmaya, takım kurmaya benzetir ikinci yeni adlandırmasını ve bunun etrafındaki kavramsallaşmayı. Buna karşı çıkar, benim hiçbir alakam yok şeklinde 50'li yılların sonlarında bir açıklama yapar. Edip Cansever ve Turgut Uyar'ın da somut ifadeleri vardır karşı çıkan. Herkese karşı bu şiiri savunan iki şair vardır. Bu iki şair içinde de adeta akımın sözcüsü niteliğiyle ortada duran Sezai Karakoç'tur. Cemal Süreya da her adımda Karakoç'u destekleyen, onunla birlikte hareket eden bir şairdir. Üvercinka'da o yeni, taze, orijinal şiirin, bizim gerçek anlamda modern şiirimizin, biz buna modernist şiir de diyebiliriz. Kitap olarak ilk örneklerinden biridir. Türk şiirindeki ilk örneklerinden biridir.
Hadi o zaman şimdi bir şiirimize kulak verelim. Cemal Süreya'nın Sevda Sözlerinden bir şiir dinleyelim. Sonrasında sohbetimize devam edeceğiz.
Tabii.
Dikkat! Okul var. Şanssız mıydık? Haksızlık olur şimdi. Düşünsene, nasıl geçmişti kızla? Birleşen iki güvercinin arasından hiç dokunmaksızın onlara. Bende tarçın, sende ıhlamur kokusu. Az mı dolandık başkentin sokaklarında? Ama işte şölenin kaçınılmaz acısı bizim payımıza düştü sonunda. Aşkımız şimdi göklü bir hayatın yabancaya berbat bir çevirisi. Sen metinde 3-5 satır atladın, ben geçmiş zamanda doldurdum fiilleri. Sen ki özenle katlanmış bir mendil gibiydin. Düşünür müsün zaman zaman acaba nelerle ödedik şu mevsimi? Ve gün nasıl vuruyor topuklarımıza? Şanssızım diyemem ben kendi payıma. Oluyor böyle şeyler ara sıra. Söz gelimi, okul kitaplarına girmez şiirim. Bütün çocuklar anlarda.
Efendim, şairin Göçebe adlı şiir kitabı Üvercinka'dan 7 yıl sonra 1965'te yayınlanır. 1966 Türk Dil Kurumu ödülü verilen Göçebe'de şairin 1958-1965 yılları arasında yazıp yayımladığı 17 şiiri yer alır. Üvercinka ile Göçebe kıyaslandığında Göçebe'nin edebiyat dünyasında büyük bir yankı yaratmadığı söyleniyor. Bunun nedeni iki kitap arasındaki sürenin uzunluğu ve Göçebe'nin hacim olarak zayıflığı mıdır?
Hayır, Göçebe bazı açılardan Üvercinka'dan daha başarılı bile bulunabilir. Sağlam ifade, işte mısra bütünlüğü, akış rahatlığı gibi bazı açılardan daha üstün bile bulunabilir. Bu bizim edebiyat ortamımızın, özelde ise şiir ortamımızın kronik sorunu. Biz yaşarken iyi bir eseri değerlendirmekten ya korkuyoruz ya da onu övmekten, onun iyi ve sağlam bir eser olduğunu herkese ilan etmekten, bunu açıklayarak göstermekten utanıyoruz.
Ama Üvercinka'da farklı tepkiler göstermişti eleştirmenler.
Evet, Üvercinka Göçebe'ye nazaran örneğin daha sanatsal bir kitap, öyle diyelim. Yani yeni ifadelerle yeni karşılaşan bir ortam söz konusu ve bu nedir anlamında bir açıklama söz konusu. Örneğin Üvercinka dediğimizde sözlüklerimizde böyle bir kelime yok. Yani Üvercinka ne demek? Biz bunu sadece şu da olabilir, bu da olabilir şeklinde hayali bir moda oturtmaya çalışırız. Somut bir cevabı yok. Ama Göçebe biraz adından da başlayarak Üvercinka'ya nazaran daha düz demeyelim de daha kolay anlaşılan bir kitap. Üvercinka mesela işte bir gülün ortasında ağlıyorum. Bu ne demek? Göçebe'de de hiç kuşkusuz böyle ifadeler var. Ama böyle bir ifadeye nazaran daha kolay nüfuz edebileceğimiz, elbette şiir okuyucusu için daha kolay nüfuz edebileceğimiz cümlesini kuruyorum, bir kitap. Fakat temel sorun modern şiir özellikle söz konusu olduğunda bu şiiri yorumlayabilecek, topluma, okuyucuya anlatabilecek eleştirmen tabakamız yok bizim. İkinci Yeni kendi şiirini kendisi eleştirmiştir aynı zamanda. Hatta takım olarak, yani takım veya akım olarak her şair şiire ilişkin söz almış, hem kuramsal anlamda yazılar yazmış, hem bildiğimiz eleştiri anlamında yazılar yazmış, dergiler çıkarmış. Adeta hem şair hem eleştirmen kimliği üstlenmiştir. Ama şair kimliğinden bağımsız bu şiire şairler kadar nüfuz edebilecek eleştirmenlerimiz ne yazık ki yoktur. İkinci Yeni ile birlikte eleştiri veya edebiyat dünyamıza giren isim Hüseyin Cantürk'tür. Hüseyin Cantürk'ün çabaları da kendisiyle sınırlı kalmıştır diyebiliriz. Bir eleştiri, eleştirmen kuşağı üretememiştir. Göçebe'de de ortamın sessiz kalması, biz Cemal Süreya ve Göçebe'yi çıkarıp yerine işte Sezai Karakoç ve Körfez diyelim, Sesler diyelim, Şah Damar diyelim, Hızır'la 40 Saat diyelim veya Edip Cansever diyelim veya Turgut Uyar diyelim. Daha önceki programlarımızda İsmet Özel'in Tütünler Islak'la ilgili bir anekdotunu aktarmıştık. Yani İsmet Özel ne diyordu? Tütünler Islak çıktığında ben biliyorum, bizzat kulaklarımla duydum, kendim şahit oldum. Şiirden anlar, şiir okur anlamında Muhitler'de Tütünler Islak'ın son derece başarılı bir kitap olduğu, sağlam bir kitap olduğu, yüksek sesle telaffuz edildi, dile getirildi. Ama o isimlerden hiçbiri Tütünler Islak şöyle şöyle sağlam, mükemmel bir kitaptır anlamında bir yazı yazmadı. Herhangi bir edebiyat dergisinde böyle bir çaba görülmedi. Çünkü insanlar diş geçirebilecekleri, kolayca eleştirebilecekleri, kendilerinden daha aşağı seviyedeki işlere ilgi duyuyorlar. Bence temel sorun bu diyordu. Bu da ilgisizliğin, bu anekdottaki tavır da ilgisizliğin bence temel nedenlerinden birisi. Bizim iyiye iyi, kötüye kötü demekten çekinmeyen bir yapımızın olması lazım. Örneğin ben de eleştiri yazıları yazıyorum ama ben arkadaşımı eleştirmekten çekinmiyorum.
Eleştirmen bakış açısıyla yaklaşıyorsunuz.
Yani eleştirmen zaten bakış açısıyla yaklaşıyorum. Eğer metin söz konusuysa söylemem gereken bir cümle, kurmam gereken bir cümle söz konusuysa onu ne yapıp edip kuruyorum. Çünkü eleştiri incelenen metindeki sorunları ortaya koyan ve o sorunların giderilmesine katkı sağlayan bir iş olması lazım. Böyle anlaşılması lazım. Öbür taraftan eğer yazıya konu olan metin, şiir, şair mükemmelse bunun mükemmel olduğunu söylemekten de çekinmemek lazım. İnsanlar ne düşünüyorlar bunu anlamak güç. Acaba işte çok iyi, mükemmel dediğinde yani kendinden bir şey mi eksiliyor? Onu ilgilendiren bir durum söz konusu değil ki.
Çok doğru tespitlerde bulundunuz. Efendim, Sevda Sözlerini Uçurumda Açan adıyla konulan kitaptaki değerlendirmelerden de söz edelim. Kitabın ikinci bölümünün başlığı olan Sevda Sözleri hayata bağlılığın ve yaşama sevincinin işareti olarak yorumlanabilir mi? Bu bölümdeki şiirlerde aşk, sabır, umut, hüzün, dil sevgisi ve şiire duyulan güven birer sevda sözü olarak sunuluyor.
Evet, Sevda Sözleri 3. kitabın Beni Öp Sonra Doğur Beni, bunun bölüm başlıklarından birisi. İşte 84'teki toplu şiirlere de isim oluyor. İfade ettiğiniz gibi Cemal Süreya'nın şiirinde en çok öne çıkan konu mesela aşk şiirleri diyebiliriz Cemal Süreya'nın şiirlerine.
Ana izlek kadın evet, ve aşk.
Evet, biz bunu her şaire söyleyemeyiz. Örneğin bir tarihte benden şair arkadaşlarımdan birisi aşk şiirleri antolojisi yapıyorum. Bana bir aşk şiirini gönderir misin demişti. Ben de duraksamıştım ve benim hiç aşk şiirim yok demiştim. Böyle bir diyalog hatırlıyorum ama Cemal Süreya'da el attığımız her şiirde öne çıkan konu aşktır diyebiliriz. Dolayısıyla Sevda Sözleri Cemal Süreya'nın şiirini gerçekten tanımlayıcı veya ifade edici iyi bir tutamak, iyi bir ilk basamak veya eşik.
Şairin hayatıyla da bağlantılar kurarak yaklaşmak tabii, lazım galiba değil mi? Yaşadığı sürgün, annesini erken yaşta kaybetmesi gibi unsurları da göz önünde bulundurursak evet, açıklayalım.
Şair eninde sonunda şiirindedir zaten ama şiirle birebir koşutluk kurmamak şartıyla. Bizim Cemal Süreya şöyle bir hayat yaşadı, bak şu şiirinde şöyle diyor şeklinde birebir bir paralellik veya koşutluk kurmamız nasıl diyelim bilimsel değil. Bilimsel değil ne demek? Bu bir sanat
şiir
eseri.
Kitabı, sanat
evet,
eseri.
Bir şiir kitabı. Burada herkes kendini bulabilir. Yani bu kitabı okuyan herkes kendi hayatıyla oradaki hayatı, oradaki insanı özdeşleyebilir. Sanatçı da kurgular. Yani bunu tasarlar, birebir kendinden aktarmaz. Fakat şiir sanatında diğer sanatlardan biraz daha farklı bir özellik var. Şiir o birebirliğe en yatkın sanat diyebilirim. Ve şair kendinde olmayanı yazamaz, kolay kolay yazmaz da.
Efendim çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Değerli yorumlarınız ve katkılarınız için sağ olun. Değerli dinleyicilerimiz, Mısra-i Berceste'nin bu haftalık da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Gül. Gülün tam ortasında ağlıyorum. Her akşam sokak ortasında öldükçe. Önümü arkamı bilmiyorum. Azaldığını duyup duyup karanlıkta beni ayakta tutan gözlerinin. Ellerini alıyorum, sabah kadar seviyorum. Ellerin beyaz, tekrar beyaz, tekrar beyaz. Ellerinin bu kadar beyaz olmasından korkuyorum. İstasyonda tren oluyor biraz. Ben bazen istasyonu bulamayan bir adamım. Gülü alıyorum, yüzüme sürüyorum. Her nasılsa sokağa düşmüş. Kolumu kanadımı kırıyorum. Bir kan oluyor, bir kıyamet, bir çalgı. Ve zurnanın ucunda yepyeni bir çingene. Thank you. Mısra-i Berceste.